Ayrım 40.
İkiyüzlülük yapmadığımı biliyorsunuz. Kalbimden rahatsızım. Kalbimde kas yıpranması olmuş. Kaslar aşınıyor, inceliyor. Bir gün geliyor, patlıyorlar. Neden oldu bilmiyorum. Saçma. Seni dinleyen de neredeyse öleceksin sanır. Hepimizden daha çok yaşayacaksın. Bugünlerde her zamankinden daha çok küçük çapta kalp kanamalarına rastlanıyor. Tabii her zaman öldürücü olmuyor. Bazıları iyileşiyorlar. Zamanımızın bilinen bir hastalığı haline geldi. Belki de hastalığın nedeni daha çok ruhsal. Çoğunluk yaşamak için iki yüzlü hayat sürmek zorunda. Sağlığınız da bunun etkisi altında kalıyor. Gün geçtikçe duyduğunuzun, düşündüğünüzün tersini söylemek zorundasınız. Sevmediğiniz bir şeyi sevmek, hoşlanmadığınız bir şey karşısında hoşlanır gibi davranmanız gerekiyor. Sinir sistemi denen şey uydurma değil, varlığınızın parçası. Ruh denen şey tıpkı ağzınızın içindeki dişler gibi göğsünüzde duruyor. Buna sürekli olarak karşı gelemezsiniz, isyan eder. Seni dinlemek bana sıkıntı verdi Dudorov. Özellikle hapiste nasıl yeniden okuyup görgünü, bilgini arttırdığını anlattığın bölüme çok üzüldüm. Tıpkı bir sirkte atın kendi kendisini nasıl terbiye ettiğini anlatması gibi bir şey oldu. Gordon, Dudorov'un savunmasını ben yapacağım diye dikildi. Yuri, sen insanlarla konuşmasını da unutmuşsun. Sözcükler kulaklarına girmiyor gibi. Olabilir Misha, ama bırakın da ben gideyim artık. Zaten güçlükle soluk alıyorum, abartmadığıma inanın. Dur bir dakika, sen tartışmadan kaçmak istiyorsun, başka bir şey değil. Bize doğru, açık bir yanıt vermedikçe seni bir yere bırakmayacağız. Artık değişmenin, yaşamını bir düzene sokmanın zamanı gelmedi mi? Ne yapacaksın? Bir kere Tonya ve Marina ile olan ilişkilerini bir düzene koymalısın. Onlar da insan, acı çekiyorlar. Onları üzüyorsun. Sonra senin gibi bir insanın ziyan olup gitmesi kadar acıklı bir şey olamaz. Kendini toparla, canlan, bir şeyler yapmaya bak. Yeniden yaşama dönmeli, doktorluk yapmaya başlamalısın. Pekala, size bir yanıt vereceğim. Son zamanlarda ben de buna benzer bir şeyler düşünüyordum. Değişeceğime söz veriyorum. Bir değişiklik olacak, hem de yakında. İnanın doğru söylüyorum. İçimde yaşamak, ilerlemek, daha iyiye, daha güzele gitmek için bir tutku doğdu. Marina'yı savunduğuna memnun oldum Misha. Bir zamanlarda Tonya'yı savunurdun. Ama ben ikisiyle de tartışmış değilim. Aramızda hiçbir anlaşmazlık yok. Size başka bir haberim var. Paris'ten mektup alıyorum. Çocuklar büyüyor. Sasha ilkokulu bitirmek üzereymiş. Kendi yaşında Fransız arkadaşları varmış. Masha da neredeyse okula başlayacakmış. Onu hiç görmedim. Onların Fransız uyruğunu kabul etmelerine rağmen yakında hepsinin yurda döneceklerini, her şeyin yoluna geleceğine dair içimde bir duygu var. Tonya ile kayınbabamın Maria ve çocuklardan haberi var sanıyorum. Mektuplarımda onlara bundan söz etmedim. Bir başka kaynaktan öğrenmiş olacaklar. Tabii bir baba olarak Alexander Alexandrovich çok öfkelenmiştir. Her şeyden önce kızının üzülmesini istemez. Moskova'ya gelince onlara mektup yazmıştım. Birden bana cevap vermeye başladılar. Şimdi son zamanlarda gerek Tonya'dan, gerekse çocuklardan çok içten mektuplar alıyorum. Belki de Tonya bir erkek arkadaş buldu. İnşallah bulmuştur, bilmiyorum. Ben de zaman zaman yazıyorum. Gerçekten gitmem gerek. Bir parça daha kalırsam bir kalp krizi geçireceğimi sanıyorum. Hoşça kalın. Ertesi sabah Marina perişan bir durumda koşa koşa Gordon'a geldi. Çocukları bırakacak kimsesi olmadığı için bir koluna battaniyeye sardığı bebeği almıştı. Diğer eliyle de kapkayı tutuyordu. Ürkek bir sesle, "Yuri burada mı Misha?" diye sordu. "Dün gece eve gelmedi mi?" "Hayır, öyleyse geceyi Dudorov'da geçirmiştir." "Oradan geliyorum, Dudorov üniversitedeydi. Ama komşular Yuri'yi tanıyorlar, oraya gelmediğini söylediler." "O halde nerede olabilir?" Marina kucağındaki bebeği yere bıraktı. Sinir bunalımı geçiriyordu. 8. İki gün Gordon'la Dudorov Marina'yı yalnız başına bırakmaya cesaret edemediler. Sırayla genç kadının yanında oturdular. Bir yandan da Yuri'yi arıyorlardı. Gidebileceği adresleri teker teker yokladılar. Akla hayale gelmedik yerlere girip çıktılar. Yine de Yuri'nin izine rastlamadılar. Yuri'nin kaybolduğunu polis karakoluna haber vermediler. Gerçi poliste kaydı vardı ama herhangi bir suç işlememişti. Polisin dikkatini çekmemek daha doğru olacaktı. Yuri'nin ortadan kayboluşunun 3. günü Dudorov, Gordon ve Marina'ya ayrı ayrı mektup geldi. Mektupta onlara sıkıntı, üzüntü verdiği için özür diliyor, kendisini merak etmemelerini, aramamalarını, araştırmalarının sonuçsuz kalacağını yazıyordu. Yaşamını yeniden kurmak istediği için bir süre yalnız başına kalmak istediğinden söz ediyordu. Bir iş bulup eski durumuna dönmeyeceğinden emin olduktan sonra ortaya çıkacak, Marina ve çocuklarının yanına dönecekti. Gordon'a yazdığı mektupta kendisine para yolladığını, çocuklar için bir dadı bulmasını, böylece Marina'nın tekrar işe girmesini sağlamasını rica ediyordu. Parayı gönderme kağıdı bir başkasının eline geçer korkusuyla doğrudan doğruya Marina'ya göndermediğini yazıyordu. Birkaç gün sonra gelen para Yuri'nin ya da arkadaşlarının o güne göre ellerine geçiremeyecekleri kadar büyük bir miktardı. Bir dadı bulundu, Marina da postanedeki işine döndü. Kadıncağız hala üzüntülüydü ama artık Yuri'nin bu durumuna alışmıştı. Son olaya da dayanmasını bildi. Üçü de daha bir süre Yuri'yi aradılar. Sonunda onun yazdığı gibi araştırmalarını bir sonuç vermeyeceğini anlayıp aramaktan vazgeçtiler. 9. Oysa bütün bu süre içinde Yuri onların burunlarının dibinde, bölgenin tam orta yerinde bulunuyordu. Kaybolduğu gün Gordon'un evinden çıkmış, alacakaranlık çökerken Brownie sokağında ilerlemeye başlamıştı. Doğru eve gidiyordu. Ama birkaç metre ileride üvey kardeşi Yevgraf'a rastladı. Yevgraf'tan 3 yıldan beri ne bir haber almış ne de onu görmüştü. Yevgraf da Moskova'ya henüz gelmişti. Yine de Yuri'nin bütün sorularına bir omuz silkmesiyle ya da gizemli bir biçimde gülümseyerek yanıt verdi. Öte yandan Yevgraf oracıkta kalabalık sokaklarda ilerlerken onu kurtaracak bir plan ileri sürmüştü. Yuri'nin bir süre ortadan kaybolup kendi başına yaşaması tümüyle Yevgraf'ın düşüncesiydi. Yuri için bugün hala aynı adla anılan sanat tiyatrosu yakınındaki Kramerger sokağında bir yer sağladı. Yuri'ye para verdi. Ona her bakımdan elinden geldiğince yararlı olmaya çalıştı. Sonunda Paris'teki ailesinin durumunu inceleyeceğini, ya onu Paris'e göndermenin ya da Paris'tekilerin geri gelmelerinin çaresini araştıracağına söz verdi. Bütün bu işleri kendi izleyecekti. Her zamanki gibi Yevgraf'ın yardımı Yuri'ye cesaret verdi. Yine eskisi gibi Yevgraf'ın gücünü nereden aldığı bir giz olarak kaldı. Yuri işin iç yüzünü öğrenmek için büyük bir girişimde bile bulunmadı. 10. Odası güneye bakıyordu. Neredeyse tiyatro binasıyla bitişikti. Karşıdaki evlerin çatıları görünüyordu. Yuri için bu oda içinde çalışılacak bir odadan daha başka bir şeydi. Büyük bir çalışma çabasıyla geçen bu günlerde masanın üstü planladığı kitapları, müsveddeleri, yığın yığın not defterleri, tıpkı bir ressamın stüdyosunda yüzleri duvara dönük olarak duran bitmemiş tablolar gibi dört bir yana saçılmıştı. Yevgraf'ın hastaneyle yaptığı görüşmeler bir sonuca varmıyor, Yuri de eline geçen bu boş zamandan gereğince yararlanmaya çalışıyordu. Gecikme ona çalışacak zaman veriyordu. İlk olarak anımsayabildiği şiirlerini, Yevgraf'ın nasılsa bulup getirdiği eski eserlerini bir sıraya, düzene koymaya çalıştı. Ama bu karmakarışık yazılar o kadar çok zamanını aldı ki, sonunda bu eski eserlerle uğraşacağına bir yenisine başlamayı uygun buldu. Tıpkı Varigino'da yaptığı gibi bir takım makaleler yazıyor, arada aklına gelen şiirleri bir yere kaydediyordu. Aklına o kadar çok şey geliyordu ki bunları istediği kadar hızlı yazmakta güçlük çekiyordu. Çok acele ediyordu. Hayal gücü yorulup da artık düşünemez duruma geldiği zaman kağıdın kenarlarına bir takım resimler çizerek kafasını dinlendirmeye çalışıyordu. Bu resimler daha çok üzerinde Maro ve Veçinkin tarım aletleri yazan bir levhanın bulunduğu orman manzarasıydı. Makalelerin ve şiirlerin konusu hep aynıydı, kent. 11. Daha sonra kağıtları arasında şu notları buldular. 1922 yılında Moskova'ya geldiğimde kenti harap bir biçimde buldum. Devrimi izleyen birkaç yıl içinde aldığı biçimi aynen koruyordu. Şimdi de aynı durumdadır. Ama bu durumuyla bile yine de büyük ve modern bir kent görünümünü yitirmiş değil. Gerçekten modern, çağdaş sanatın yaratıcısı yalnızca büyük kentlerdir. Tıpkı şiirlerde duyguların birbirini izleyişi gibi büyük kentlerde de sokaklar kalabalığı, otobüsleri, taksileriyle son yüzyılda gözümüzün önünden öylece geçip gittiler. Böyle bir yaşamda sanatta yalınlık, doğaya uygunluk nasıl sağlanabilir? Ben kentin işlek bir alanında oturuyorum. Güneşin ışıklarıyla körleşen, asfalttan yükselen buharla ısınan Moskova, sokaklarının bulutlarının rengiyle soluk alıyor, bütün benliğimi sarıyor, beni adeta sarhoş ediyor. Bu kent hakkında yazı yazmaktan ne kadar hoşlanıyorum. Jivago'nun şiirleri arasında bulunan Hamlet şiiri belki de bu döneme aittir. 12. Ağustos ayının son günlerinde Yuri, Gazetni sokağından Botkin Hastanesi'ne giden bir tramvaya atladı. Yeni işine ilk kez gidiyordu. Şansı yoktu. Tramvay iki adımda bir duruyordu. Ya önüne bir araba çıkıp yolunu kesiyor ya da tramvayın bir yeri bozuluyordu. Bozuk tramvay bütün yol boyunca trafiği aksattı. Yol bir türlü ilerleyemeyen bir tramvay dizisiyle dolmuştu. Yolcular vakit kazanmak ister gibi tramvayların arkasından öne gelip yığılıyorlardı. Sıcak bir sabahtı. Hava insanın içine sıkıntı veriyordu. Gökyüzünde eflatun rengi bulutlar toplanıyor, yakında bir fırtınanın kopacağına dair belirtiler görülüyordu. Yuri tramvayın sol yanında, pencere kenarında tek kişilik bir yere oturmuştu. Nikita sokağının sol yanını ve konservatuvar binasını görüyordu. Aklı çok karışık insanların dalgın dikkatiyle sokaktan geçenlere teker teker bakıyor, hiçbirini kaçırmıyordu. Beyaz saçlı, başında yapma papatya ve menekşelerle süslü bir şapka bulunan, leylak rengi eski model bir elbise giymiş boyalı bir hanım, kalabalık arasında kendisine yol açmaya çalışıyordu. Bir yandan da oflayıp puflayarak elinde tuttuğu bir şeyle yüzünü yelpazeliyordu. Sımsıkı bir de korse giymişti. Alnındaki ve çenesindeki terleri durmadan dantel bir mendille siliyordu. Yaşlı kadın tramvayın gittiği yönde yürüyordu. Yuri onu tramvay yürüyünce gözden kaybediyor, durunca yine görüyordu. Yaşamları boyunca aynı yönde, birbirine çok yakın ama değişik hızlarla giden insanları düşündü. Ama yaşamda beklenmedik olaylar onları yollarından alıkoyuyor, geri kalmalarına ya da hızlı ilerlemelerine neden oluyordu. Şimşek çaktı. Arkasından gök gürledi. Tramvay belki 20. kez olduğu yerde kalmıştı. Kudrinski sokağından hayvanat bahçesine giden yolda durmuşlardı. Leylak rengi elbiseli yaşlı kadın tramvayın penceresi önünde yeniden göründü. Geçti. İlk yağmur damlaları kaldırımlara düşmeye başlamıştı. Kuvvetli bir rüzgar çıktı. Tozu toprağa birbirine kattı, ağaçların dallarını eğdi. Yuri kendini hiç iyi hissetmiyor, bayılacak gibi oluyordu. Kendini şöyle bir toparladı, kalktı. Pencerenin camını açmak istedi ama başaramadı. Tramvaydakiler camın sabit olduğunu, açılmadığını bağırarak söylediler. Yuri üzerine çöken fenalığı yenmeye çalışıyor, heyecanlanıyordu. Onun içinde ne bağıranların sesini işitiyor ne de söylenenleri anlıyordu. Hala pencerenin camını açmaya çalışıyordu. Çerçeveye asıldı. 3 kez aşağı yukarı oynattı, kendine doğru çekti. Birdenbire içinde bir şey kopar gibi oldu. Derin bir acı hissetti. Birden tramvay hareket etti. Daha birkaç metre gitmeden yine durdu. Yuri, insanüstü bir güçle kalabalığı iterek tramvayın ön tarafındaki sahanlığa çıktı. Yolcular önüne çıkıyor, ilerlemesine engel oluyorlardı. İtip kalktığı için onu azarlayanlar da vardı. Temiz havayı alınca canlanır gibi oldu. Belki de henüz her şey bitmiş değildi. Belki de duyduğu acıyı yanlış yorumlamıştı. Sahanlıkta yol açmaya çalışarak kapıya doğru ilerledi. Yine itiraz dolu sesler yükseldi. Sonunda tramvaydan indi. Bir adım attı, bir tane daha. Üçüncü adımda kaldırım taşlarının üstüne yuvarlandı, bir daha da kalkmadı. Hemen çevresinde tartışmalar yapılmaya, bir takım öğütlerde bulunulmaya başlandı. Tramvaydan birkaç kişi indi. Yuri'nin çevresini aldılar. Çok geçmeden artık onun soluk almadığını fark ettiler. Kalbi atmıyordu. Bir anda ölünün çevresini kaldırımdan geçenler sardı. Yerde yatan adamı tramvayın çiğnememiş olduğunu, ölümün başka nedenden ileri geldiğini anlayınca kimisi rahat bir soluk alıyor, kimisi de üzülüyordu. Ölünün çevresindeki kalabalık gittikçe büyüdü. Leylak rengi elbiseli yaşlı kadın da geldi. Kalabalığın arasına sokulup ölüye baktı. Biraz durup söylenenleri dinledi. Yaşlı kadın bir yabancıydı. Ama kalabalığın ölüyü tramvaya koyup hastaneye götürmek ya da polis karakoluna haber vermek arasında bocaladığını anlayacak kadar değil biliyordu. Kalabalığın nasıl bir karara varacağını beklemeden yürüyüp gitti. Bu kadın Melyuzeyova'dan gelen Fransız Mademoiselle Fleury'den başkası değildi. Şimdi bir hayli yaşlanmıştı. 12 yıldan beri Moskova'daki ilgili dairelere mektuplar yazarak ülkesine dönmesi için izin verilmesini istemişti. Şimdi bu izni almıştı. Gerekli vizeyi almak üzere Fransız elçiliğine gidiyordu. Belki 10. kez tramvayı geçti. Biraz önce ölen adamın Jivago olduğunun farkında bile değildi. Tıpkı biraz önce Yuri'nin de düşündüğü gibi yaşamları paralel gitmişti. Ama Yuri ölmüş, o yoluna devam ediyordu. 13. Koridorun açık kapısından odanın bir köşesi görülüyordu. Masa bir köşeye yan olarak konmuştu. Masanın üstünde tabut duruyordu. Tabutun ayak kısmı kapıya doğruydu. Bu masa Yuri'nin son günlerde üzerinde çalıştığı masaydı. Zaten başka masa da yoktu. Masanın üzerindeki yazılar toplanıp çekmecelere yerleştirilmiş, yerine tabut konmuştu. Yuri'nin başı bir yastığın üstündeydi. Yastıklar o kadar yüksekti ki Yuri sanki bir tepenin yamacına uzanmış gibiydi. Çevresi çiçeklerle çevrilmişti. O mevsimde çok güç bulunan cinsten pahalı çiçeklerdi bunlar. Sepetler ve saksılar dört bir yanı kaplamış, pencereden giren ışığı perdeliyordu. Çiçeklerin arasından içeriye sızan ışık, ölünün balmum rengini almış ellerinde, yüzünde tabutun kumaş kaplaması üzerinde dolaşıyordu. O günlerde ölüleri yakmak yaygın bir moda haline gelmişti. Çocuklar için bir aylık sağlamak, onların yakın bir tarihte gidecekleri okuldaki yerlerini sağlama bağlamak ve Marina'nın postanedeki iş durumunu sarsmamak için dini cenaze töreninden vazgeçilmiş, sade bir yakma töreniyle yetinilmişti. O sırada odada kimse yoktu. Oda bir kiracının gittiği, yenisinin de henüz gelmediği zamanki haline benziyordu. Sessizliği yalnızca ölüye veda etmek için parmakların ucuna basarak giren ziyaretçilerin ayak sesleri bozuyordu. Pek ziyaretçi yoktu ama beklenenden fazlası gelmişti. Pek tanınmış bir insan olmayan bu adamın ölüm haberi çevreye ışık hızıyla yayılmıştı. Gelenler arasında yaşamının çeşitli dönemlerinde tanıdığı, ilişkilerini çoktan kestiği, hatta unutup gittiği kimseler vardı. Şiiri ve bilimsel çalışmaları ona tanımadığı bir takım hayranlar, dostlar kazandırmıştı. Yuri'yi ilk ve son kez görmeye gelmişlerdi. 14. Yuri'nin ölüsünü Kramerger sokağındaki eve getirdikleri zaman arkadaşları yanlarında Marina'da olduğu halde ardına kadar açık kapıdan içeri daldılar. Marina dehşet ve acı içinde ölünün bırakıldığı koridordaki masanın kenarına başını vurmaya, çırpınmaya başlamıştı. Bu sırada çalışma odası düzenlenmiş, daha önce ısmarlanan tabut gelmiş, Yuri'nin ölüsü tabuta yerleştirilmişti. Marina ne yaptığını bilmez bir durumda anlaşılmaz şeyler söylüyor, haykıra haykıra ağlıyordu. Tıpkı bir köylü gibi kimseden çekinmeden, kimseden utanmadan konuşarak acısını sözcüklere çevirerek ağlıyordu. Yuri'nin ölüsüne sarılıyordu. Hele yıkayıp temizlemek, tabuta yerleştirmek için içeri götürmek istedikleri zaman Marina'yı ondan güçlükle ayırdılar. Bütün bunlar bir gün önce olmuştu. Bugün Marina'nın duyduğu şiddetli acı küllenmiş, şaşkın bir duygusuzluğa dönüşmüştü. Hiç konuşmadan bir köşede oturuyordu. Ama nerede olduğunun, çevresindekilerin farkında bile değildi. İşte Marina bütün tören sırasında ve gece orada öylece oturdu. Yerinden kımıldamadı. Bebeği emzirmesi için yanına getirdiler. Kapka da dayısıyla birlikte annesini görmeye buraya getirildi. Marina'nın çevresinde arkadaşları vardı. Gordon ve Dudorov da onun kadar derin bir üzüntü içindeydiler. Babası Markel oturmuş ağlıyor, burnunu mendiline gürültüyle siliyordu. Marina'nın annesi içeri girip çıkıyor, durmadan ağlıyordu. Bu kalabalık arasında iki insan vardı ki diğerlerinden ayrılıyorlardı. Bunlar ölüye diğerlerinden daha yakın olduklarını iddia etmiyorlardı. Marina'nın, arkadaşlarının ve çocuklarının gösterdiği acı ve feryatta yarış etmeye kalkışmıyorlardı. Ama Yuri'nin üzerinde bir takım özel haklara sahip olduklarını gösteriyorlardı. Hiç kimse de bu yüzden onları sorguya çekmiyor, itiraz etmiyordu. Ölünün hazırlanması, kaldırılması işiyle daha ilk baştan ilgilenmeye başlamışlar. Sessiz sedasız her türlü işi görmüşlerdi. Yaptıkları iş onlara bir çeşit ferahlık veriyor gibiydi. Sakin halleri ise insana şaşkınlık veriyordu. Bunların yalnızca ölünün gömülme işiyle değil, ölüm olayıyla da bir ilgileri var gibiydi. Bu ölümle kendilerini uzaktan ya da yakından suçlu bulmuyorlardı. Ama sanki bu ölümü kabul etmiş, razı olmuş, asıl önemli sorunun bu olmadığı kanısına varmışlardı. Cenazeye gelenlerin içinde pek azı onları tanıyor, bir bölümü kim olduklarını tahmin ediyor, çoğunluğu hiçbir şey bilmiyordu. Ama çekik kırgız gözleri hem merak hem de endişe uyandıran adam ve güzel kadın içeri girdikleri zaman Marina da dahil odadakiler oturdukları yerde kımıldıyor, harekete geçiyor, sonunda kalkıp koridora çıkıyor, iki kişiyi odada yalnız başlarına bırakıyorlardı. Sanki onları ölüyle yalnız bırakmak için aralarında gizli bir anlaşma yapmış gibiydiler. Bu iki insan cenazeyle ilgili son derece yaşamsal bir sorunu çözmek için yalnız başlarına bırakılmaları gereken iki doktora benziyordu. İşte yine odada yalnızdılar. Duvar kenarına dizilmiş iskemlelere oturmuşlar, konuşuyorlardı. Ne olacak şimdi Yevgraf Andreyeviç? Yakılma işi bu akşam olacak. Yarım saate kadar doktorlar sendikasından gelip cesedi sendika kulübüne götürecekler. Yasal işlemler dörtte yapılacak. Kağıtların hiçbiri düzgün değildi. Çalışma karnesinin hükmü geçmişti. Bunları yoluna koymak çok zaman aldı. Hazır olmalıyız. Sizi onunla istediğiniz kadar yalnız bırakırım. Bir dakika, telefon çalıyor. Şimdi gelirim. Yevgraf, Yuri'nin okul arkadaşları, hastaneden gelen meslektaşları, yayın evi sahipleriyle tıklım tıklım dolu olan koridora çıktı. Marina hava soğuk olduğu için sırtına mantosunu atmış, iki çocuğunu da mantosunun etekleri altına sokmuştu. Hapisteki kocasını ziyarete gelmiş, gardiyanın kendisini içeri sokmasını bekleyen bir kadına benziyordu. Ön kapı açıktı. Orada da birçokları sigara içerek bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Merdivenlere dizilenler daha serbest hareket ediyorlar, yüksek sesle çekinmeden konuşuyorlardı. Yevgraf her kafadan yükselen bu seslerin boğuk gürültüsü içinde söylenenleri anlayabilmek için dikkat kesilmişti. Alçak sesle sorulanlara yanıt verdi. Cenaze töreni ve doktorun ne şekilde öldüğüne dair açıklamalarda bulundu. Ondan sonra yine ölünün bulunduğu odaya geldi, konuşmalarına devam ettiler. Rica ederim. Ceset yakıldıktan sonra sakın ortadan kaybolmayın Larissa Fyodorovna. Nerede kaldığınızı bilmiyorum. Bunu bana bildirmeden bir yere gitmeyin. Sizden büyük bir ricada bulunacağım. Gerektiği kadar çabuk, yarın ya da ertesi gün ağabeyimin evraklarını düzene koymaya başlayacağım. Yardımınıza gereksinmem var, onu çok iyi tanıyorsunuz. Hepimizden, herkesten çok iyi biliyorsunuz onu. Bana Irkutsk'tan geleli birkaç gün oldu. Buraya rastlantı sonucu geldim. Yuri'nin son günlerde burada olduğunu, hele öldüğünü bilmiyordum dediniz sanırım. Şimdi sizden bunları anlatmanızı istemeyeceğim. Ama sakın bana adresinizi vermeden bir yere gitmeyin. Bu binanın öteki odasında tuttum. Evin yöneticisini tanıyorum. Ne söylemek istediğimi anlamadığınızı söylediniz. Anlamayacak ne var ki? Moskova'ya gelen eşyalarımı istasyonda bıraktım. Sokaklarda yürümeye başladım. Caddeleri tanıyamıyordum. Ben Moskova'dan ayrılalı o kadar uzun zaman oldu ki her şey değişmiş. Yürüdüm. Kuznetski Köprüsü'nü, Kuznetski alanını geçerken gözüme son derece tanıdık olan bir şey çarptı. Kramergel Sokağı'na gelmiştim. Kurşuna dizilen kocam Antipov öğrenciyken bu evde, şimdi oturduğumuz şu odada otururdu. İçeri gireyim diye düşündüm. Kim bilir, belki de eski kiracılardan hala oturan vardır. Oysa onların çoktan değişmiş olduklarını şuna buna sorarak öğrendim. Ama o sırada sizi gördüm. Bunları size niçin anlattığımı bilmiyorum. Yıldırımla vurulmuş gibi oldum. Kapı ardına kadar açıktı. Her yerde insanlar vardı. Odanın orta yerinde de bir tabut duruyordu. Kim ölmüştü? İçeri girdim, yaklaşıp tabuta baktım. Aklımı kaçırıyorum sandım. Siz de beni gördünüz değil mi? Niçin anlatıyorum sanki? Durun Larissa Fyodorovna, bir dakika bekleyin. Ne benim ne de Yuri'nin bu odada daha önce Antipov'un oturduğundan haberimiz vardı. Beni asıl şaşırtan şey şimdi söylediğiniz bir cümle oldu. Birinci iç savaş sırasında onun adını, yani kocanız Antipov'un, Strelnikov adını sık sık, hemen her gün işitiyorduk. Zaten kendisiyle bir iki kez de karşılaşıp görüştüm. Tabii onun aile nedenlerinden ötürü bana bu kadar yakın olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmedi.